Ayrım 17, Ölüm Gemisi, Traven, Sayfa 177. Ambara girmiştim, sandıkları gözden geçiriyordum. Halis Alman erik marmeladı, şeker ve taze meyveden yapılmıştır, boya katılmamıştır. Erik marmeladı fabrikası AG Oberndorf. Erik marmeladı dolu dünya kadar sandık var burada be. Ulan ne alık herifleriz biz. Canım marmelatlar dursun da burada, biz kokmuş margarin yağı yiyelim ha. Kendi kendime, sen de alıkmışsın Laski dedim, seni de Tonga'ya bastırmışlar. Bulamamışsın şu eriklerin yerini. Bizim bilgiç Stanislav her şeyi herkesten iyi bilir sözde, atlamaz aspam. Yorike'nin nereye gittiğini o bilir, nereye gidemez Yorike? Gene Stanislav bilir, ama atlamışsın işte bu sefer oğlum. Sandıkları açmak işten bile değildir. Hele elinde bu işe birazcık yatkınsa. Büyük büyük güzel kutular var sandığın içinde. Yaşadık. Yarın sabah sıcak ekmeğin üstüne şöyle kalınca bir sürdün mü marmeladı, yedikten sonra yeni doğmuşa dönersin. Şimdiden ağzım sulandı. Hadis şekerden ve taze meyveden yapılmış. Erzats filan değil ha. Almanların havuç çağından kalma değil yani. Hadis şekerden ve taze meyveden diyor herif işte. Şu Cezayirliler ağızlarının tadını biliyorlarmış meğer. Hurmayla üzümden daha iyidir erik marmelada elbet. Hem de birinci sınıf bir Alman fabrikasından olursa. Sandığı açtığım araçla hemen kutuyu da açtım. İki kutuyu da bizim kömürlüğe gelmiştim. Gaz lambam yanıyordu orada. Arkamdan gelemezdi kimse. Ne olur ne olmaz diye çürük tahta iskeleyi bile çekmiştim. Zaten mühendis efendilerden kimse göze alıp geçemezdi o tahtadan. Tahta eskimişti. Bugün mü kırılır yarın mı belli olmazdı. Tam üstünden geçerken kırılırsa ya da Yorika bir kıç atarsa 20 metre aşağıdaki kazan dairesini boylar adam. Talihliyse kafasının bir yanını verir, yardım etmezse talih her şey vız gelir. İster kafasının yarısı gitmiş, ister bütün kafa uçmuş. Neyse, uzatmayayım sözü, dediğim gibi ne olur ne olmaz diye ben çekmiştim o tahtayı da. Açtım şimdi kutuyu. Vay anam vay, göz boyaması filan değil bu. Bu bal gibi marmelat be. Altın tozu mu çıkacak sandım da bu kadar şaştım. Ama ummuyordum Yorike'den, ne yalan söyleyeyim. Bak hele basbayağı erik marmeladı yüklemişiz. Günahına girmişim zavallı kadıncağızın. Acele etmişim, şeytan karışır acele işe. Mahcup olursun işte böyle pip pip efendi. Zaten karı milletiyle acele etmeyeceksin. Bu da nesi? Ulan bu ne biçim erik marmeladı, bu ne tat böyle? Yo yo, fena değil tadı ama bir tuhaf, dibi tutmuş. Yanık gibi bir ne? Rengi bozulmasın diye bakır mı koymuşlar içine? Hani boya katılmamıştı? Boya katılmamış, katılmamış belki ama tadı öyle boyalı gibi. Şöyle adam akıllı bir parmak alayım bakalım. Tüh, Allah belasını versin. Çelik yer gibi bir şey bu. Ekmeğe süremem bunu, bu tat hiç çıkmaz sonra ağzımdan. Dilin üstüne yapışıyor, damağımda kalı kalı veriyor sanki. Belki üstü böyledir, parmağımı şu aşağılara bir sokayım bakalım. Bu da nesi? Kara eriklerin koca koca çekirdeklerini çıkarmamışlar. İçinde mi bırakmışlar yani? Ne marmelat be, yuh olsun Alman fabrikasına. Bu Alman eriklerinin çok Ali Cengiz çekirdekleri var. Bu çekirdekler kurşundan. Kurşun bozulmasın diye de üzerlerine çelikten bir zırh geçirmişler. Erik çekirdekleri kovanların ucuna yerleştirilmiş. Çelik tadını anladım şimdi. İçleri kapkara pudra şekeri. Alman şekeri olmalı bu. Hem de garantili halis şeker ha. Amma göz boyamış herifler. Dedim ya, acele işe şeytan karışır. Vay Yorikecik, pek yazık sana. Gene bir arama yaptım. Bu sefer fare kapanları buldum. Cezayirlilerin fare kapanı toplayacaklarını ummam. Sandıkların üzerlerinde fare kapanları yazılıydı. Gene merak ettim, yine açtım. İçinden mavzerler çıktı. Meğer neler yüklememiş Yorike'ye Fransa'dan kurulan cinsten çocuk oyuncakları. Çekirdeklerini görmek için zahmete katlanıp sandıkları açmadım artık. Belçika ve Belçika'ya yakın ülkelerin hemen hepsi şekerli maddeler yüklemişlerdi. İngiltere'de geri kalmamış, o da banyo takımları yüklemiş meğer. Cezayirlilerin hakkı var canım. İspanya İspanyollara, Fransa Fransızlara kalsın. Çinliler de Çin'de. Çinlileri sokmayız ülkemize ama onlar bizi Çin'e sokmazlarsa mavi beyaz kırmızı bayrağımız şaş şaş şaş lekelenir, çamurlara sürünmüş olur. Ancak kan temizler bu lekeyi, yes sir. Benden korkma kaptan baba, seni ele vermem. Senin işin ticaret, ben de keyfini sürüyorum işte. Stanislav be, nasıl yiyorsun şu berbat margarin yağını? Ne yapayım pip pip, açım. Pılıpırtımı kaynatıp suyuna banamam ekmeğimi. Kuru kuru da yiyemiyorum ekmeği. Boğazından geçerken acıtıyor, midem betonarme olacak. Yuf olsun sana, marmelat yüklemişiz, haberin yok mu? Haberim olmaz olur mu? Neden araklamıyorsun? Bize göre değil o marmelat. Neden? Cezayirler, İspanyollar, bir de Fransızlar için iyidir o marmelat, bir de satana yarar. Biz eritemeyiz o marmelatı. Kaburgalarını yersen ancak o zaman sindirirsin. O zaman da soluğu ahirette alır, büyük babanla kol kola gezmeye çıkarsın. Ne yani? Sen onun marmelat olmadığını biliyor musun? Açıp baktım. Sen beni çok alık sanıyorsun oğlum. O üç kibar balıkçı kaptanın kamerasından çıkmamışlardı daha. Ben sandıklardan birini açmıştım bile. Zaten erik marmelatı, Danimarka tereyağı, corned beef ya da kutu sardalyası, çikolata filan yazılı sandıklar görünce bilirim ne çıkacağını. Ama bunun içinde erik marmelatı var be Lavski. Üstünde yazılanlardan vardır hep içinde ama yiyemezsin, küf küf kokar, zehirlenirsin yersen. Sen tekneye binmeden önceki yolculuğumuzda kutu eti vardı. Tabii o da göz boyaması. Ama iyice bir temizleyip alt tabakaya inince ağzına layık derim sana. Tam bildiğimiz corned beef işte. Kimi zaman talih güler insanın yüzüne. Peki bu kutu etinin, yani corned beef'in kemikleri yok muydu? Kemik mi? Kutu etinde kemik ne gezer? Ha, anladım ne demek istediğini. Dalgacı, sen de çakmışsın ha. Evet vardı kemikleri, hem de Made in USA çifteleri. Kaptan epey terlemişti o gün. Sus payı da altından da hani. Konyak, tavuk kızartmasıyla taze sebze, sığır bonfilesi. Bir Fransız kolcu avcı gemisi takıldı arkamıza. Yakaladıydı da bizi karasularında. Herifler az yalvarmadılar söyleyelim diye. Para verdiler, sigaralar dağıttılar. Ama bizim çocuklar hiç yanaşmadı, gık demediler. Herifler de kıçlarına baka baka çektilerdi fertiyi. Hem de kaptandan özür dileyerek. Aferin çocuklara be, hoşuma gitti Lavski. Ne sandın oğlum, Yorikke'deyiz, gebermişiz hepimiz. Kimi kime gammazlarsın? Değer mi? Ölmüşüz biz. Sen de bizdensin artık. Sandıkları açıp içindekini araklamak, başkasının cüzdanını merak etmek ya da kaptanın kafasına bir şey fırlatmak onurlu işlerdir. Başını önüne eğdirmez bunlar. Ama gammazlamak, polisten yana olmak aşağılık işlerdendir bizim için. Boyun eğmeyiz böyle şeye, utanırız. Kimsenin yüzüne bakmaya yüreğimiz olmaz sonra. Gelsinler, arasınlar, kendileri bulsun be. Ne demeye gözlük camlarını temizleyip görmelerine yardım edecekmişim. Polisle birlik olmaktansa denizin dibini boylarım Yorikke ile, daha iyi. Portekiz limanlarının birinden mal yüklüyorduk. Yorikke son günlerde göze batmaya başlamıştı. Kaptan kurnaz heriftir, namuslu mal yüklüyorduk. Poliçeler çok dikkatli dolduruluyor, titizlik ediliyordu. Ucuz maldı yüklediğimiz. Değerli malı kim yükler Yorikke'ye? Tanıyan Yorikke'yi güvenmezdi ona. Bir yığın mal değersiz de olsa alıcı bulduğu zaman gönderilmek için gemi bekler. Bu mallar gemiye yüklendikten sonra değerlenir zaten. Şamandıra'ya bağlıydık. Öğleden sonra 5'te bitiyordu işimiz. Ertesi sabahın 7'sine dek boştuk. Limanlarda olduğumuz zamanlar buydu iş saatimiz. Demirli olduğumuz vakitler yorucu değil ama pisti işimiz. Böyle günlerde teknenin bir yanına çekilip iki laf atacak vaktiniz olurdu işte. Değişik millettendi burada çalışanlar. Her milletin soluk alan ölüleri vardır. Bu yaşayan ölüleri kendi ulusları tanımaz. Kimi ülkelerin resmi ölüm gemileri vardı. Adına yabancı lejyon derler. Dayanır da bu yabancı lejyondan sağlıcakla yakanı kurtarırsan yeni bir hayata başlayabilirsin belki. Yeni bir ada kavuşmuşsundur. Bu adın adamı olduğunu bildiren mühürlü bir kağıt bile verirler eline. Sen de o gün gözlerini dünyaya açmış gibi yeni bir ülkenin çocuğu olursun. Yorikke'ye İngilizce verilirdi bütün komutlar. Aramızda da İngilizce konuşurduk. Başka türlü nasıl anlaşırdık yoksa? Çok tuhaf bir İngilizceydi bu. İngilizce ile ilgisi olmayan bir dil Yorikkeceydi bu. Kendine göre acayip bir dil. Anlatmak isterdim size bu dili. Kulağa gelişini anlatabilsem bari ama sanmıyorum, beceremeyeceğim. Her denizci iki düzine İngilizce söz bilir. Sen bilmediğin 5-6 kelimeyi karşındakinden öğrenirsin. O da senden kendi bilmediğini öğrenir. Kısa zamanda 200-250 kelime öğrenmiş olursun. Günlerin, ayların adlarını, sayıları da katarsak, Yorikke'de anlaşabilmeniz için gereken günlük dile kavuşmuş oluruz böylece. İngilizce dağarcığımızdaki bu kelimelerle romanlar dolusu söz ederdik. Ne bir İngilizce kitap ne de İngilizce bir gazeteyi sökebilirsin. Ama biz aramızda anlaşıyorduk ya, yeter. Ben birkaç gün sıkıntı çekmiştim bu dili öğreninceye değin. Çocukluğumdan beri İngilizceden başka dil konuşmadım. Ama sözcük bağlantılarını öğrendiğim gibi kullanmaya kalkışsaydım hiçbiriyle anlaşamazdım. Kaptan Yaldız temiz İngilizce konuşuyordu. Bir o anlayabilirdi beni. Benim konuştuğum dilin gerçek İngilizce olduğuna kimseyi inandıramazdım burada. Yorikkece nasıl çıkmıştı ortaya? Öteki bütün gemilerdeki İngilizce nasıl çıkmışsa, değişik ulusların kişileri çıkarmış bu dili ortaya. Dediğim gibi her denizci biraz çakar İngilizce. İster istemez ortaya çıkan dile İngilizce denir işte. Gemi birincisine İngilizler first mate derler. Bütün denizciler bilir bu kelimeyi. Money'nin para demek olduğunu yalnız denizciler değil herkes bilir. Dilin kendine göre bir gelişmesi vardır. Bu yalnız Yorikke'de değil bütün uluslarda böyledir. Mate, Londra'nın batısında büsbütün başka söylenir. Bu sözcüğü Amerikalıların %80'i İngilizlerden ayrı bir deyişle söyler. Amerikalılar çoğu kelimeleri başka türlü yazarlar, başka başka anlamlarda bile kullanırlar. Gemi marangozu first mate sözünü İngiltere'de değil bir İsveçli'den işitmiş. Bu İsveçli bu sözü Londra'nın doğusundan gelen bir denizciden öğrenmiştir. Doğudan gelen bu denizci batıda bu sözcüğün nasıl söylendiğini bilmediği için kendi söyleyişini gerçek sanır elbet. Şimdi belki bizim marangozun sözcüğü niye evirip çevirip ağzından çıkardığını anlayabilirsiniz. Bir İspanyol kendine göre söyler money kelimesini, bir Danimarkalı'dan kömürü, Hollandalı'dan ekmeği, Polonyalı'dan unu, Fransız'dan şarabı, Alman'dan suyu öğrenir, böyle söylemeye başlayınca Yorikkece çıkar ortaya işte. Bir first mate sözü şu değişikliklerle söylenir: face note, first mate, first meet, feast mate gibi. İsterseniz Oxford Üniversitesi fonetik profesörü olun. Yorikkece söyleyemezseniz bu kelimeyi anlatamazsınız derdinizi. Kelimelerin iskeleti İngilizce olduğundan konuştuğumuz dilin adına da İngilizce demişler. Zaten kitap yazıları olmaz, herkes kendine göre bir dil tutturup öyle konuşacak. Yazı dili olmasa Amerikalılarla İngilizlerin kullandıkları dilin eş olduğuna kimi inandırırsınız? İşte Almanlarla Hollandalılar da ortada. Zaten dil sıkıntısı çekmez denizciler. Hangi limanda olurlarsa olsunlar anlatabilirler dertlerini. Hele Yorikke'de yaşadıktan sonra bu konuda sırtı yere gelmez. 36. Bölüm. Stanislav'a yalnız ateşçiyle ben Stanislav ya da Lavski derdik. Ötekiler gemi kaptanları bile Polonyalı ya da Polak derlerdi ona. Çoğumuz öyle çağrılırdık zaten. Ey İspanyol, ey Hollandalı, Talihin tuhaf bir oyunuydu bu. Ulusun istemez seni ama burada yörük yere yalnız onun adıyla çağrılırsın. Önemli olan nereli olduğundur. Hangi bayrağı taşıyorsa gemi oranın konsolosuna gider kağıtlarını tasdik ettirirsin. Konsolosun gözü tutmadı mı seni ya da yeterince bulmadı mı kağıtlarını tasdik etmez. Sen de alınmazsın gemiye. Bu gemiye alınma işi tekne limandayken yapılır. Her namuslu gemi bu yolda bulur adamlarını. Bu yol güdülseydi Yorick'e hiçbir vakit adam bulamazdı. Yalnız tayfa değil kaptanları bile olmazdı. Kağıtların tamam olduktan sonra ne diye Yorick'e de çalışmayı göze alacaksın? Yorick'e'yi gördüğün yerde kaçarsın. Bilmeden Yorick'e de çalışan namuslu biri 15 gün sonra işin farkına varıp kapağı dar atar dışarı. Bu 15 günün pisliğini temizleyinceye dek neler çekmez? Denizci karnına Yorick'e'de çalıştığın yazılmıştır. Bunu gören öteki kaptanlar hemen kuşkulanır. Bu öteki kaptanlar dediğimiz çok temiz teknelerin kaptanları olmasalar bile Yorick'e'de mi çalıştınız? Nereden, kimden kaçıyorsunuz? Hangi ulusun polisi arıyor sizi? Soracağı budur ilk. Başka tekne bulamadım da ister istemez bindim de Yorick'e'ye dersin. Polisle başımı derde sokmak istemem. Geminde bir katil var. Buenos Aires polisi arıyor bu herifi desinler değil mi istemem. Ben namuslu bir işçiyim. Katil filan değilim. Olabilir olabilir ama Yorick'e'den geliyorsun. Bütün dünya polisinden seni aramadıklarını gösteren bir kağıt getirebilir misin? Hem tarihi 3 haftadan eski olmasın. Getiremezsin değil mi? Al şu 2 şilini de git bir akşam yemeği ye ama görünme gözüme. Giremem bu sorumluluğun altına. Başka tekneler var limanda. Bak şu İtalyan bandıralı alır belki seni. Yorick'e'nin kaptanı adamlarını çıkaramazdı konsolosun önüne. Kaptanlarını da gösteremezdi. Kendi çıkabilir miydi konsolosun önüne? Ondan bile kuşkuluyum. Konsolos bizim kaptanı görünce anlar ne mal olduğunu. Telefonu alıp bizim herife döner. Oturun bir saniye lütfen Bay Kaptan. Şu telefonu edeyim hemen bakarım işinize dedi mi bizimki soluğu aşağıda alır. Atlar bir arabaya doğru Yorick'e'ye çıkar. Demir alır 195 ile fırlarız yola. Son dakikada zorda kalıp alıdan cinslendi Yorick'e'nin adamları. Denizcilik yasasında bu gibi hafifletici nedenler vardır. Kendi tayfalarından biri sarhoş olmuştur, karada bir yerde sızıp kalmıştır. Tam hareket bayrağı çekilir, kılavuz gelir gemiye, demir alınırken biri koşarak atlar tekneye. Artık kimsin, nesin, kağıtların tamam mı diye sorulamaz, durduramazsın tekneyi. Zaten konsolosluk da isteyemez böyle bir şey. Alırsın adamcağızı, basar gidersin. Yorick'e'de hiç kimse birbirine gerçek adının nerede olduğunu söylemezdi. Kaptana da ne yutturduğu bilinmezdi. Yeni gelen birine adını sordun mu Danimarkalıyım der örneğin. Tamam bir taşla 2 kuş vurmuştur. O günden sonra adı sorulmaz artık. Danimarkalı aşağı, Danimarkalı yukarı. Yalan söylediğini belki Danimarkalı olmadığını hemen çakmışsındır ama nene gerek. Herif madem ki söylemek istemiyor sen de üstelemezsin. Zaten aldatılmak istemezsen hiç soru sormayacaksın şu yeryüzünde. İşimiz bitmiş tembel tembel güvertede oturuyorduk bu akşam Lavski ile. O bana ben de ona başımızdan geçenleri anlattık. Ben ona uydurma bir şeyler anlattım. Onun anlattıkları doğru muydu bilmiyorum. Nasıl bilebilirim? Yaprağın yeşil olduğundan bile emin değilim artık. Belki gözlerim bir oyun oynuyordur bana. Ama doğru olabilir Stanislav'ın anlattıkları. Ölüm gemilerine düşmüşlerinkine çok uyuyor. 17. ayrımın sonu. Sayfa 185.